Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Dean King'in Guardians of the Valley adlı çalışması. John Muir ile Century dergisinin etkili editörü Robert Underwood Johnson arasındaki dostluğu merkezine alan anlatı tarih kitabıdır. Kitap, yalnızca Muir'ün doğa sevgisini ya da Yosemite'nin güzelliğini anlatmakla kalmaz, doğal bir alanın korunmasını nasıl yazı, basın, siyasal ikna ve uzun süreli örgütlü çaba gerektirdiğini de inceler. Anlatının dönüm noktası, iki ismin 1889 yılında Yosemite Vadisi'ne yaptığı gezidir. Maden faaliyetleri, ağaç kesimi, yoğun otlatma ve denetimsiz turizmin vadide yarattığı tahribat, Muir'ün gözlemlerini Johnson'ın yayıncılık gücüyle buluşturur. King, mektuplaşmalardan ve dönem kaynaklarından yararlanarak, bu ortaklığın Yosemite Ulusal Parkı'nın kurulmasına giden sürece katkısını ortaya koyar. Aynı zamanda kitap, Amerikan çevre hareketinin doğuşunu tek bir kahramanın hayatına indirmeden yazar ile editörün birbirini tamamlayan rollerini gösterir. Böylece doğa koruma tarihini, kamusal tartışmanın ve dostluğun etkisi üzerinden değerlendiren erişilebilir bir biyografik tarih sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Muir ile Johnson arasındaki ortaklık, korumacılığın iletişim boyutunu görünür kılar, kitabın ayırt edici yanı. Yosemite'nin korunmasını yalnızca John Muir'ün kişisel kararlılığının sonucu gibi ele almamasıdır. Dean King, Muir'ün doğayı yakından gözleyen, etkileyici biçimde yazan ve yabanıl alanların içsel değerine inanan tarafını Robert Underwood Johnson'ın editoryal ve kamusal etkisiyle birlikte inceler.
Johnson,
dönemin önemli yayın organlarından Century dergisindeki konumu sayesinde Muir'ün gözlemlerinin geniş bir okur kitlesine ve siyasal çevrelere ulaşmasına yardım eder. Bu ilişki, güçlü bir fikrin tek başına yeterli olmadığını, fikri dolaşıma sokacak kurumlara ve aracılara da ihtiyaç duyduğunu gösterir. Muir, Yosemite'deki bozulmayı yerinde görür ve buna ahlaki bir anlam yükler. Johnson ise bu deneyimi ulusal bir tartışmaya dönüştürmenin yollarını bilir. Kitapta dostluk, duygusal bir arka plan olmanın ötesinde iş bölümü yapan bir savunuculuk modeli olarak işlev görür. Biri doğal alanın tanığı ve sözcüsüdür, diğeri metnin yayına hazırlanması, okurla buluşması ve karar vericiler üzerinde etkili olması için gerekli ağı kurar. Bu nedenle eser, çevre tarihinin yanında editörlük, gazetecilik ve kamusal kanaat oluşturma tarihi olarak da okunabilir. Koruma mücadelesinde doğrudan eylem kadar, doğru anlatının doğru mecrada kurulmasının önemini somutlaştırır. İkinci olarak, 1889 Yosemite gezisi. Manzara hayranlığını siyasal koruma talebine dönüştürür. King'in anlatısında, 1889'daki Yosemite gezisi, iki kişinin doğa karşısındaki hayranlığını paylaşmasından daha büyük bir işleve sahiptir. Muir için vadi, daha önce derin bir kişisel ve düşünsel bağ kurduğu yerdir. Johnson ise bu alanı, Muir'in yazılarından tanıdığı doğal ihtişamın yanı sıra insan faaliyetlerinin yol açtığı zararlar üzerinden yeniden görür. Madencilik, tomrukçuluk, otlatma ve turizmin baskısı doğanın kendiliğinden korunacağı varsayımını geçersiz kılar. Kitap burada önemli bir mantık kurar. Bir yerin olağanüstü güzellikte olması onun ekonomik çıkarlar karşısında otomatik olarak korunacağı anlamına gelmez. Tersine, değerli görülen alanlar çoğu zaman daha yoğun kullanıma ve tahribata açık hale gelir. Bu gözlem, Muir ile Johnson'ı soyut hayranlıktan siyasal talebe geçirir. Yosemite'nin korunması için kamuoyu oluşturulmalı, yasama süreci harekete geçirilmeli ve alanın statüsü değiştirilmelidir. King, bu geçişi Amerikan çevre hareketinin belirleyici anlarından biri olarak çerçeveler. Oker, doğal güzelliğe duyulan sevginin ancak kurumlar, yasalar ve denetim mekanizmalarıyla birleştiğinde kalıcı sonuç verebildiğini görür. Bu yönüyle kitap, günümüzde orman, kıyı ya da su havzası tartışmalarında da tanıdık gelen bir sorunu işler. Koruma, yalnızca estetik beğeni değil, kamusal bir yönetim tercihidir. Üçüncü olarak, yazı ve dergicilik. Yosemite için kamuoyu ve yasama desteği üretmenin araçlarıdır. Guardians of the Valley, dilin doğa koruma mücadelelerindeki rolünü özellikle vurgular. Muir'ün yazıları yalnızca bilgi vermeyi amaçlamaz. Yosemite'nin jeolojisini, canlılarını ve görsel etkisini canlı bir dille aktararak uzaktaki okurun da bu yerle duygusal ve düşünsel bir bağ kurmasını sağlar. Johnson'ın katkısı ise bu metinlerin hangi yayın ortamında, hangi bağlamla ve hangi kamusal hedefle sunulacağını kavramasında yatar. Century dergisi, ulusal ölçekte etkili bir mecra olarak Yosemite meselesinin yerel bir şikayet olmaktan çıkmasına yardım eder. Kitabın sunduğu temel derslerden biri şudur. Yasaları değiştirmek isteyen bir hareketin önce insanların neyin kaybedilmekte olduğunu anlamasını sağlaması gerekir. Sayılar, raporlar ve hukuki talepler önemlidir. Fakat bunlar çoğu zaman tek başına geniş bir destek yaratmaz. Muir'ün betimlemeleri, tahrip edilen alanı soyut bir kaynak değil, korunmaya değer ortak bir miras olarak sunar. King'in mektuplara dayanan yaklaşımı, yazının tek yönlü bir ifade olmadığını da gösterir. Editör ile yazar arasındaki alışveriş, fikirlerin keskinleşmesini, yayın stratejisinin oluşmasını ve savunuculuğun süreklilik kazanmasını sağlar. Bu çerçeve, modern çevre iletişimi açısından da anlamlıdır. Bilimsel bulguların kamuya açık, anlaşılır ve etkileyici anlatılarla birleşmesi, toplumsal destek oluşturmanın temel koşullarından biridir. Kitap, retoriği yüzeysel bir süs olarak değil, siyasal sonuç doğurabilen bir araç olarak ele alır. Dördüncü olarak, Yosemite Ulusal Parkı'nın kuruluşu. Korumanın hukuki statü ve federal sorumluluk gerektirdiğini gösterir. Kitap, Yosemite'nin korunmasında elde edilen başarıyı, geniş bir hukuki ve yönetsel dönüşümün parçası olarak değerlendirir. Muir ile Johnson'ın çabaları, 1890'da Yosemite Ulusal Parkı'nın kurulmasına katkı sağlayan kamuoyu ve siyasal zeminin oluşmasında etkili olur. Ancak King'in anlattığı tarih, bir yasa çıkarıldığında mücadelenin tamamlandığı izlenimini vermez. Ulusal park statüsü, koruma yönünde güçlü bir adım olsa da, sınırlar, yönetim yetkisi ve kullanım biçimleri üzerine tartışmalar sürer. Özellikle Yosemite Vadisi'nin daha sonra federal koruma düzenine dahil edilmesi, arazinin adının ya da ününün değil, onu yöneten kurumların ve uygulanabilir kuralların belirleyici olduğunu ortaya koyar. Bu nokta, Muir'ün yabanıl doğayı ticari kullanımdan uzak tutma isteğiyle de bağlantılıdır. Kitap, koruma fikrinin yalnızca araziyi haritada işaretlemek olmadığını, o arazide hangi faaliyetlerin kabul edileceğini belirlemek olduğunu açıkça hissettirir. Maden, kereste, otlatma ve turizm gibi baskılar, farklı ekonomik çıkarların aynı alan üzerinde rekabet ettiğini gösterir. Dolayısıyla Yosemite örneği, kamu yararı adına uzun vadeli bir sınır çizme girişimidir. King'in yaklaşımı, bu gelişmeyi Amerikan ulusal park sisteminin erken ve önemli bir aşaması olarak konumlandırır. Okur açısından çıkarım nettir. Kalıcı çevre koruması, iyi niyetli çağrıların yanında net hukuki statüye, yetkili yönetime ve kamusal hesap verebilirliğe dayanır. Son olarak, Hetch Hetch'i yenilgisi, çevre tarihindeki başarıların eksik ve tartışmalı olduğunu hatırlatır. Dean King. Muir ve Johnson'ın çalışmalarını kesintisiz bir zafer öyküsü olarak sunmaz. Bunun en önemli örneği, Yosemite Ulusal Parkı içindeki Hetch Hetch Vadisi'nin San Francisco'ya su sağlamak amacıyla baraja dönüştürülmesini engelleyememeleridir. Bu sonuç, koruma hareketinin etkili yazılar, geniş destek ve güçlü semboller üretse bile her çatışmayı kazanamayacağını gösterir. Hetch Hetch'i tartışması aynı zamanda iki kamusal ihtiyacın çarpışmasını açığa çıkarır. Bir tarafta yabanıl bir vadinin bütünlüğü ve gelecek kuşaklar için korunması vardır. Diğer tarafta büyüyen bir kentin su ihtiyacı ve kamu hizmeti gerekçesi bulunur. Kitap, bu gerilimi basit bir iyi ile kötü karşıtlığına indirgemeden koruma siyasetinin neden zor olduğunu düşündürür. Muir için vadi, araçsal faydadan bağımsız bir değere sahiptir. Karşı tarafta ise su altyapısı, toplumsal ihtiyaç adına savunulur. Hetch Hetch'inin kaybı Muir'ü derinden sarsmış olsa da kamuoyunda doğan tepki ulusal parkların yönetimine ilişkin daha güçlü koruma arayışlarını beslemiştir. Bu bağlamda eser, yenilgilerin de kurumların ve ilkelerin gelişiminde etkili olabileceğini belirtir. Güncel çevre tartışmaları için yararlı olan tarafı budur. Bir koruma kampanyasının sonucu yalnızca kazanıp kazanmadığıyla ölçülmez, tartışmayı hangi ilkeler etrafında kalıcı biçimde değiştirdiği de önemlidir. Kitap, ilerlemenin doğrusal olmadığını, her kazanımın yeni gerilimler ve sınamalar doğurduğunu dengeli biçimde gösterir. Sonuç olarak, Guardians of the Valley, ulusal parkların tarihine ilgi duyanlar, John Muir hakkında daha bağlamlı bir okuma yapmak isteyenler ve çevre hareketlerinin nasıl geliştiğini anlamaya çalışan okurlar için uygun bir çalışmadır. park ve doğa yazını meraklıları Yosemite'nin korunma öyküsünü yerinde gözlemler ve tarihsel belgeler üzerinden takip edebilir. Medya, yayıncılık ya da siyasal iletişimle ilgilenenler içinse kitabın asıl değeri. Bir editör ile yazarın işbirliğinin kamusal tartışmayı nasıl etkileyebildiğini göstermesidir. Eserin pratik yararı, çevre savunuculuğunda duygusal bağlılık, güvenilir gözlem, etkili anlatı ve hukuki hedeflerin birlikte çalışması gerektiğini hatırlatmasıdır. Bununla birlikte kitap, Hatch Hatch'i örneği sayesinde korumacılığı kusursuz başarılar zinciri olarak sunmaz. Bu yaklaşım, okura tarihsel mücadeleleri daha gerçekçi değerlendirme imkanı verir. Benzer mühür biyografilerinden ve Yosemite tarihçelerinden ayrıldığı nokta, odağını tek bir büyük isme kapatmamasıdır. King, mühürün düşünsel gücünü kabul ederken, Johnson'ın editoryal, kurumsal ve siyasal rolünü de merkezi hale getirir. Böylece Yosemite'nin hikayesi, yalnız bir doğa filozofunun kahramanlığı değil, ortak emekle inşa edilen bir kamuoyu hareketi olarak görünür. Akıcı anlatı ile araştırmaya dayalı tarih arasında kurduğu denge, kitabı hem genel okur hem de çevre tarihiyle ilgilenenler için değerli kılar. En güçlü katkısı, korumanın manzaraya duyulan sevgiden başladığını, fakat kalıcılaşmak için söz, örgütlenme ve kamu kurumları gerektiğini somut biçimde göstermesidir. Destek olmak isterseniz, Dean King kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.